Sevgi Öğretmeni 13. Zafer. Sonra İblis, onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp dedi ki, Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı, senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Şeytan İsa ile bu kez kendi ortamında karşılaştığını sanır. Kurnaz düşman. Allah'ın sözlerini söyler, bir ışık meleği gibi görünür. Kutsal yazıları tanıdığını iddia eder ve onlarda yazılanların önemini anladığını göstermeye çalışır. İsa'nın daha önce Allah'ın sözünü, imanını güçlendirmek için kullandığı gibi, ayartıcı onu şimdi kendi aldatmacasını uygulamak için kullanır. O sadece İsa'nın sadakatini denediğini ve şimdi onun sarsılmayan imanını takdir ettiğini belirtir. Kurtarıcı, Allah'a güven duyduğunu gösterdiğinde şeytan, imanını kanıtlaması için onu hala başka bir kanıt göstermeye zorlar. Fakat ayartma çabası yine gizli bir güvensizlik ifadesiyle başlar. Eğer Tanrı'nın oğluysan, Mesih eğer sözüne karşı bir cevap vermeye teşvik edildi. Fakat şüphe belirtisi gösteren en küçük bir hareketten bile kaçındı. Şeytana kanıt göstermek için kendi hayatını tehlikeye atmayacaktı. Ayartıcı, Mesih'in insanlığa özgü zaafından faydalanmayı ve onun bir anlık dikkatsizlik sonucu kendisinin teşvikine kapılmasını sağlamayı düşündü. Fakat şeytan ısrarla üzerimize gelmesine rağmen bizi günaha zorlayamaz. İsa'ya kendini aşağı at dedi. Onun kendisini aşağı atmayacağını biliyordu. Çünkü Allah onu kurtarmak için müdahale edecekti. Şeytan kendisini aşağı atması için onu zorlayamazdı. Teşvikine uymadıkça İsa ona yenik düşemezdi. Cennetin ve cehennemin tüm güçleri de bir araya gelse yine de onu Allah'ın isteğinden uzaklaştıramazlardı. Ayartıcı, kötülük yapmamız için bizi asla zorlayamaz ve kendisinin denetimine geçmeyen akıl üzerinde etkili olamaz. Şeytan bizim üzerimizde gücünü kullanmadan önce irademizin yenilmesi ve İsa'ya olan imanımızın ve bağlılığımızın yitirilmesi gerekir. Fakat her günahkar arzu şeytana daha çok yaklaşmamıza neden olur. İlahi özelliği almada başarısız olduğumuz her nokta bizi ayartması ve yok etmesi için ona fırsat verir. Düştüğümüz her başarısızlık ve aldığımız her yenilgi onun Mesih'e hakaret etmesine imkan verir. Şeytan şu vaadi bildirdiğinde, "Melekleri senin için görevlendirecek, şu sözleri söylemeyi ihmal etti. Gittiğin her yerde seni koruması için İsa, Allah'ın belirlediği itaat yolundan çıkmayı reddetti. Kusursuz bir güven sağlarken, bahasının onun hayatını kurtarmak için ansızın müdahale etmesini gerektirecek bir duruma girmedi. Allah'ı kendisini kurtarması için zorlamayacak ve bu şekilde insanlara güven ve sadakat örneği verme konusunda başarısız olmayacaktı. İsa şeytana şöyle bildirdi. Ve yine yazılıdır ki, Rabbi denemeyeceksin. Bu sözler İsrail ulusuna çölde su istedikleri zaman acaba Rab aramızda mı değil mi diye haykırdıklarında Musa tarafından da söylendi. Allah mucizesini onlar için muhteşem bir şekilde gerçekleştirdi. Buna rağmen ondan şüphe duydular ve Allah'ın onların yanında olduğuna dair bir kanıt istediler. İnançsızlıklarıyla onu denemek istediler. Şeytan İsa'yı da aynı şeyi yapmaya zorluyordu. Allah İsa'nın kendisinin oğlu olduğunu zaten doğrulamıştı ve şimdi onun Tanrı'nın oğlu olduğuna dair bir kanıt istemek, onun sözünü denemek, onu sınamak ve vaat etmediği bir şeyi Allah'tan istemenin doğru olduğu anlamına gelirdi. Onu denemek ya da ondan kanıt istemek ona karşı bir güvensizlik duygusuna yol açardı. Allah'a dileklerimizi onun sözünde durup durmayacağını denemek için sunmamalıyız. Çünkü o sözünde duracaktır. Bunun sebebi bizi sevdiğini kanıtlamak istemesi değil, bizi gerçekten sevmesidir. İman olmadan Allah'ı hoşnut etmek imkansızdır. Allah'a yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendirileceğine iman etmelidir. Fakat iman, küstahlıkla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Sadece gerçek imana sahip olan kişi küstahlığa karşı korunur. Çünkü küstahlık, şeytanın sahte imanıdır. İman, Allah'ın vaatlerini diler ve sadakatle ürününü verir. Küstahlık da vaatler sunar. Fakat bu vaatleri şeytanın yaptığı gibi yasayı çiğnemek için araç olarak kullanır. İman, ilk anne ve babamızı Allah'ın sevgisine güvenmeye ve onun emirlerine uymaya yöneltecekti. Küstahlık, onları Allah'ın yasasını ihlal etmeye yöneltti. Allah'ın onlara olan büyük sevgisinin günahın sonucundan kendilerini koruyacağına inandılar. İmanlı kişi, Allah'ın merhametini insanlara sunduğu şartlara uymaksızın gökyüzünden lütuf dilemez. Gerçek imanın temeli, kutsal yazının bize sağladıkları ve vaat ettiklerindedir. Şeytan, güvensizlik yaratmakta başarısız olduğunda çoğu kez bizi küstahlığa yöneltmeyi başarır. Kendimizi gereksiz yere onun teşvikine kaptırmamıza sebep olduğunda, zaferin kendisinin olduğunu bilir. Allah, itaat yolunda yürüyenleri koruyacaktır. Fakat ondan uzaklaşmak, şeytanın tehlikeli alanına girmektir. Orada, şeytanın tuzağına düşeceğimiz kesindir. Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Zikir ve dua ile tehlikeli yola ansızın girmemizi engeller ve böylece sürekli şeytana yenilerek zarar görmememiz için bizi korur. Buna karşın, şeytan bizi ayartmak için üzerimize geldiğinde cesaretimizi kaybetmemeliyiz. Zor bir duruma düştüğümüzde çoğu zaman Allah'ın ruhunun bizi yönlendirmekte olduğundan şüphe ederiz. Fakat İsa'yı şeytan tarafından denenmek üzere çöle getiren kutsal ruhun onu yönlendirmesiydi. Allah bizi sıkıntılı bir duruma getirdiğinde onun bizim iyiliğimiz için gerçekleştireceği bir amacı vardır. Mesih hemen günaha kapılmadı ve Allah'ın vaatlerini suistimal etmedi. İsa'nın şeytan onu ayartmak için üzerine geldiğinde umutsuzluğa düşmediği gibi benzer bir durumda biz de umudumuzu yitirmemeliyiz. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. O şöyle der: Allah'a şükran kurbanısın. Yüceler yücesine adadığın adakları yerine getir. Sıkıntılı gününde seslen bana. Seni kurtarırım. Sen de beni yüceltirsin. Mesih ikinci denemede galip geldi ve şeytan şimdi gerçek karakterini göstermektedir. Şeytan, keçi ayaklı ve yarasa kanatlı korkunç bir canavar olarak görünmez. Gökten düşen bir melek olmasına rağmen güçlüdür. Kendisini isyanın lideri ve bu dünyanın ilahı ilan eder. İsa'yı yüksek bir dağın üzerine çıkararak dünyanın tüm krallıklarının bütün görkemiyle onun önünde bir manzara oluşturmasını sağladı. Güneş ışınları, tapınaklı şehirlerin, mermer sarayların, bereketli tarlaların ve meyve dolu bağların üzerinde parladı. Kötülüğün izi gizlendi. İsa'nın gözleri şimdi önünde duran eşsiz güzellikteki bu sahte refah manzarasının ardındaki hüzün ve felaketi gördü. Ayartıcı şöyle dedi: Bu gücün tümünü ve görkemini sana vereceğim. Çünkü bu bana verildi ve ben bunu kime istersen verebilirim. Eğer bana taparsan bunların hepsi senin olacak. İsa'nın görevi sadece acı çekerek gerçekleştirilebilirdi. Onun önünde acı, keder, sıkıntı, mücadele dolu bir yaşam ve korkunç bir ölüm vardı. İnsanlığın kurtuluşu için tüm dünyanın günahlarını üstlenecekti. Bahasının sevgisinden ayrı kalmaya dayanmalıydı. Ayartıcı, zorla ele geçirdiği gücü bu kez geri vermeyi önerdi. Mesih, şeytanın üstünlüğünü kabul ederek korkunç gelecekten kendisini kurtarabilirdi. Fakat bunu yapsaydı, büyük mücadelede zaferi kaybetmiş olurdu. Şeytanın gökyüzünde günah işlemesi, kendisini Tanrı'nın oğlundan üstün görmesiyle oldu. Fakat şeytan, İsa'ya karşı üstünlük sağlayamadı. Aksi takdirde amacına ulaşmış ve isyanında zafer kazanmış olurdu. Şeytan, İsa'ya, dünyanın bütün krallıkları ve görkemi bana verildi ve ben bunları kime istersem veririm dediğinde, aslında bir gerçeği kısmen açıklamış oldu ve bunu kendi kandırmacasına yönelik olan amacını gerçekleştirmek için yaptı. Şeytan, egemenliğini Adem'den zorla almıştı. Fakat Adem, yaratıcısını temsil ediyordu ve her bakımdan Allah'ın yasasına bağımlıydı. Dünya Allah'ındır ve O, her şeyi oğlunun emrine vermiştir. Adem, İsa'ya bağlı kalarak hüküm sürmeliydi. Adem, egemenliğini şeytanın ellerine teslim ederken, İsa gerçek krallığını sürdürdü. Rab, Kral Nebukadnesar'a şöyle dedi: Yüce olan saltanat sürer ve dilediği kişiye onu verir. Şeytan gasp ettiği gücünü sadece Allah izin verirse kullanabilir. Şeytan, İsa'ya dünyanın krallığını ve görkemini sunduğunda, İsa'nın dünyanın gerçek krallığını bırakmasını ve onun kendisine bağlı olarak egemenlik sürmesini öneriyordu. Bu, Yahudilerin umut bağladığı egemenliğin aynısıydı. Onlar da bu dünyanın krallığını arzuladılar. İsa, onlara böyle bir krallık sunmaya razı olsaydı, onu memnuniyetle kabul ederlerdi. Fakat günahın laneti, tüm felaketiyle birlikte buna dayalıdır. Çekil git şeytan, çünkü şöyle yazılıdır. Sadece Allah'a ibadet edeceksin ve O'na hizmet edeceksin. Kötülüğün ilkelerine, O'nun hürmet etmesini sağlamak için gökyüzünde isyan etmiş olan şeytan tarafından İsa'ya bu dünyanın krallıkları sunuldu. Fakat İsa, O'nun bu oyununa kanmadı. Mesih, doğruluğun krallığını kurmaya gelmişti ve bu amacından vazgeçmeyecekti. Şeytan, aynı aldatmacayla insanlara da yaklaşır ve Mesih'te başarısız olmasına rağmen insanlarda başarılı olur. Kendisinin egemenliğini kabul etmeleri şartıyla onlara bu dünyanın krallığını önerir. Onların dürüstlüklerinden vazgeçmelerini, vicdanlarının sesini dinlememelerini ve bencilliğe göz yummalarını ister. İsa, insanlığa ilk önce Allah'ın krallığını ve O'nun doğruluğunu aramalarını buyurur. Fakat şeytan, onların yanından yürüyüp geçerken şöyle der. Sonsuz yaşamla ilgili gerçek ne olursa olsun, bu dünyada başarılı olmak için bana hizmet etmelisiniz. Ben size zenginlik, zevk, mutluluk ve onur verebilirim. Benim tavsiyemi dinleyin. Dürüstlük ya da fedakarlık gibi kaprisli isteklerin sizi yönetmesine izin vermeyin. Bunun için sizin önünüzde yolu hazırlayacağım. Bu şekilde birçok kimse kandırılır. Sadece kendi benliklerine hizmet etmek için yaşamaya razı olurlar ve şeytan bundan son derece hoşnut olur. O, insanları dünyasal egemenlik umuduyla kandırırken onların ruhu üzerinde egemenlik kurar. Fakat kendisinin olmayanı ve çok yakında kendisinden geri alınacak olanı vermeyi önerir. Bunun karşılığında şeytan onları kandırmak suretiyle Allah'ın çocuklarının alacağı mirastan mahrum olmalarına sebep olur. Şeytan, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğundan şüphe etmişti. Kendisinin reddetmesine rağmen bunun gerçek olduğunu biliyordu. İlahilik, acı çeken insanlıkta parıldadı. Şeytanın bu buyruğa dayanacak gücü yoktu. Kin ve öfkeyle dolarak dünyanın kurtarıcısının yanından uzaklaşmak zorunda kaldı. İsa'nın zaferi, Adem'in yenilgisi kadar kesindi. Böylece bizden uzaklaşması için biz de şeytanı zorlayabilir ve onun teşvikine karşı koyabiliriz. İsa, zaferini Allah'a itaat ve imanla kazandı. Elçileri aracılığıyla bize şöyle der. Bunun için Allah'a bağımlı olun. İblise karşı direnin. O da sizden kaçacaktır. Allah'a yaklaşın. O da size yaklaşacaktır. Ayartıcının gücünden tek başına kendimizi koruyanlayız. O insanlığı yenmiştir ve kendi gücümüzle dayanmaya çalıştığınız zaman onun tuzağına düşen kurbanları oluruz. Fakat Rabbin ismi güçlü bir kaledir. Dürüstler o kaleye girer ve orada güvende olurlar. Şeytan o güçlü isme sığınan en zayıf kişinin önünde bile titrer ve ondan kaçar. Düşman uzaklaştıktan sonra İsa bitkin bir şekilde yüzünün solgunluğuyla yere düştü. Melekler, İsa'nın bizim kurtuluşumuzu sağlamak için tarifsiz acıyı çekerek mücadele ettiğini gördüler. Mesih, bizim dayanabileceğimizden çok daha zor bir teste dayandı. Melekler, Tanrı'nın oğlu ölü gibi yerde yatarken ona yardım ettiler. İsa yiyecekle güçlendirildi ve babasının sevgisinin mesajı ve onun zaferiyle tüm gökyüzünün zafer kazandığı güvencesiyle teselli edildi. Hayata tekrar ısınarak sevgi dolu kalbini insanlara açar ve başladığı işi tamamlamak için düşman yenilinceye kadar ve günahkar insan soyu kurtarılıncaya kadar hiç dinlenmeden yoluna devam eder. Kurtarılanlar, kurtarıcı ile birlikte Allah'ın huzuruna çıkıncaya dek kurtarılmanın gerçek değerinin farkına asla varılamaz. Sonsuz yaşam diyarının görkemi mest olmuş hislerimizi o an kaplar. Böylece biz, İsa'nın tüm bunları bizim için yaptığını, bunun için gökyüzünün tüm görkeminden vazgeçtiğini ve bizim için başarısız olma ve kaybetme riskini göze aldığını hatırlayacağız. Böylece kendi tacımızı onun önüne bırakarak Mesih'i yücelteceğiz ve övgü dolu şu şarkıyı söyleyeceğiz. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti, saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır. Bu bölüm, Matta 4, ayet 5 ila 11, Markos 1, ayet 12 ila 13, Luka 4, ayet 5 ila 13'e dayanmaktadır.